Ayrım 12, bölüm 12, Şirkuh ve Tahram'a dönüş. Sayfa 235. Şahrak Kalesi'ne yaptığım gezi bittiğinde Richard'dan hala ses yoktu. Bu yüzden onu görmek için vadinin tabanından Gazur Khan'a doğru yürümeye başladım. Nehir yatağı boyunca yürümek keyifliydi. Artık vadide tanınan bir simaydım ve insanlar yanımdan geçerken neşeyle geleneksel selamlarını veriyorlardı. Selamun aleyküm. Hatta bir adam bana katırıyla yolculuk yapmamı önerdi ama yürümeyi tercih ettim. Sonunda nehrin kıvrıldığı bir yerde karşı yönden gelen Richard'ı gördüm. Ayrıldığımızdan bu yana çağlar geçmiş gibiydi. Sakalı uzamıştı ve zayıflamış görünüyordu. Nehrin kıyısına oturduk ve hevesle Alamut'ta neler yaptıklarını sordum. Sonra Şahrak'a geri döndük ve Richard'da kaleyi gösterdim. Muhtara bize katılmasını istediğimiz bir notu Mina'ya ulaştırması için verdikten sonra Şirkuh'a gitmeye karar verdik. Biraz üzüm ve kavun yedikten sonra Badeşt köyünü içinden yürüdük ve 1959'da da uğradığımız bir çay evine girdik. Mekandaki değişiklikler dikkatimizi çekmişti. Çay evi tahta çubuklardan yapılmış alçak ve oldukça bakımsız bir odadan ibaretti. Bir köşede çay yaptığı dumanlı bir ocak vardı ve çayın servis edildiği bardaklar genelde yıkanmıyordu. 1959'da bir bardak çay 1 riyaldi, yaklaşık 1 peni. Şimdi ise fiyat 3 riyaldi ve kullandığımız şekerin fiyatını ayrıca ödüyorduk. Ama sahibi dost canlısı bir adamdı ve geceyi orada geçirmemizi önerdi. İçerisi çok kirli olduğundan kamp yataklarımızı nehir yatağının yanındaki düz bir alana kurduk ve yemeklerimizi içerideki odalarda pişirdik. Erkenden yatağa girdik ve uykumuzu katır sesleri böldü. Çok fazla görünüyorlardı. Birden konvoyun başındaki katırın üstünde Mino'yu gördük. Oldukça etkileyici bir sahneydi ve Mino'nun katırcılardan büyük bir saygı gördüğü de çok açıktı. Katır kervanı ilandan çıkmış Kazvin'e ilerliyordu ve Mino onlara katılıp bir gün süren sakin bir yolculuk yapmıştı. Tamamen iyileşmişti ve gecenin kalan kısmında bizimleydi. Sabah olduğunda Şirkuh'a nereden yaklaşmamız gerektiğine dair bir tartışma başladı. 1959 yılında yaptığımız gezi bizi burayı inceleyen ilk insanlar yapmıştı ve o zaman kaleye Talikan tarafından yaklaşmıştık. Bu rota üzerinde çok dik bir tırmanış vardı ve Alamut tarafından daha kolay bir yol bulabilirdik. Artık Mino'yu yanımızda olduğu için sorup soruşturabilirdik. Bize en kolay yolun boğaz üzerinden olacağı söylendi. Çay evinin sahibi kahvaltıdan sonra bize vadinin çok uç bir noktasındaki Gureh Dağı'na gidip bir rehber bulmamızı önerdi ve bu öneriyi mantıklı bulduk. Mino'nun geceyi çay evinde geçiren katır ekibi tüm ekipmanımızı vadinin sonuna kadar bedava taşımaya gönüllü oldular. Gureh Dağı ilginç bir köydü. Tüm vadideki en kirli köy olma şöhretine sahip olmasının yanı sıra Zerdüşt atalarına benzer garip dini inanışları olan Meragilerin evi olarak da biliniyordu. Başlangıçta bize çekingen ve diğer köylerdeki insanlardan daha az yardımsever göründüler. Belki de niyetimizin ne olduğunu bilmiyorlardı. Sonunda onların devletten çok zulüm gördüklerini ve bu zulme vadide bulunan diğer köylerdeki insanların da katıldığını öğrendik. Dini inançlarını öğrenebildiğimiz kadarıyla öğrenmeye çalıştık. Ancak hiç sesleri çıkmıyor ve sırlarını açığa vurmak istemiyorlardı. Kampımızı evlerden birinin çatısına kurduk ve biraz arayıp bir de rehber bulduk. Çok suskundu ve zorunlu olmadıkça konuşmuyordu. Bize kaleye giden kolay bir yol bildiğini söyledi. Önce korktuk Ama korkumuz yersizdi. Yokuş çok kısa da olsa zorluydu. Oldukça idmanlıydık ve bacağımızdaki kaslar çelik gibi olmuştu ama yine de bu tırmanışın yaptığımız en mahvedici tırmanışlardan biri olduğu kesindi. Şirkuh Kalesi'nin 3-4 farklı adı vardı. Ve bu yüzden daha önce bu bölgeden geçmiş bir gezginin yazdıkları kafa karıştırıyor ve gerçekten kaleye varıp varmadığına dair kafalarda soru işareti bırakıyordu. Şirkuh'un yanı sıra Badaşt, aynı adlı köyün karşı kıyısında olduğu için. Bidelan ve Gurehdar gibi adları da vardı. Kafa karıştıran başka bir şey de vardı. Kalenin yanındaki vadinin en uçtaki girişinde iki burç vardı ve bunlar bazen esas kaleyle karıştırılıyorlardı. Esas amacımız Şirkuh bölgesinin maymun diz olmadığını kanıtlamaktı. Okuyucunun hatırlayacağı gibi maymun diz olduğu öne sürülen iki yer vardı. Nevizar Şah ve Şirkuh. Şirkuh'un maymun diz olma olasılığı Nevizar Şah'a göre çok daha azdı ama Bay Alamuti bunun bir ihtimal olduğunu söylemişti. Kale, Talikan Dağ sırasının tam omurgasındaydı ve kuzeyden ve güneyden Alamut ve Talikan vadilerine hakimdi. Kuzey eğimini tırmanırken kalenin su sistemini bulduk. Kalenin yapıldığı tepenin 180 metre kadar uzağında büyüklük ve karmaşıklık açısından yalnızca Alamut'la karşılaştırılacak bir su havzası alanı bulunuyordu. 5 metrelik aralıklarla yapılmış ve tepedeki eğim boyunca diagonal bir şekilde dizilmiş 8 su deposu vardı. Alamut'taki gibi kayaya oyulmuşlardı ve uzunlukları 6 metre ile 15 metre arasında değişiyordu. Genişlikleri 1,5 metre ve derinlikleri ise 6 metreydi. Birbirleriyle bağlantılıydılar ve bu bağlantı kanalları depolardan biri dolduğunda fazla suyun diğerlerine akmasını sağlıyorlardı. Depolar kaplamasızdı ve bazılarında durgun su birikintileri vardı. Eğim bu noktada 50-60 dereceye varıyordu ve tırmanmak geçtikçe zorlaşıyordu. Su depolarının ana savunma duvarının arkasında olması bize biraz garip gelmişti. Öte yandan kayanın doğal eğimi herhangi birinin kaleye bu açıdan yaklaşmasını çok güçleştiriyordu. Ve depolar kale garnizonunun sürekli denetimi altındaydı. En yüksek noktada, en tepedeki deponun ötesinde dış duvarın kalıntıları vardı. Yaklaşık 90 metre yüksekliğindeydi. Batı tarafında görece sağlam bir köşe kulesi vardı ve duvar derin ve küçük bir vadi boyunca kuzeye doğru devam ediyordu. Burada hala çatışma izleri vardı ve duvarın merkezinde olağanüstü güzel bir kemerli geçit vardı. Geçidin hemen yanında bir fırın vardı ve rehberimizin söylediğine göre bu ekmek yapmak için kullanılıyordu. Kayanın içine taş ve blok tuğlalar kullanılarak yapılmıştı. Yarım daire şeklindeydi. Yüksekliği 1.2 çarpı 0.6 metreydi. Bulduğumuz çanak çömleğin çoğunu buradan çıkardık. Bazıları hiçbir kalede bulamadığımız kadar büyüktü. Kalenin tepesinde bir iç kale ve hemen yanında haşhaşilerin saat kulesi olarak kullandıkları iki büyük kaya parçası vardı. Buradan her iki vadinin ve Şuala Palas'ın enfes bir manzarası görünüyordu. Kayanın kendisi 1700 metre yüksekliğindeydi ve tabanı vadinin zemininden 550 metre kadar yüksekti. Kalenin kuzey eğimi 25 metre kadardı ve perde duvarın kalıntıları bazı kayalara tutunmuştu. Buranın maymun diz olamayacağı en başından belli olmuştu. Vadideki diğer kalelerle karşılaştırıldığında yükseklik çok fazla değildi. Merkezi bir kule yoktu. Kalıntılardan buranın çok kalabalık bir garnizona yetecek kadar büyük olmadığı belli oluyordu. Ve topografya Yuvayni'nin anlatımlarıyla hiç örtüşmüyordu. Burası ikinci dereceden iyi bir kaleydi ve vadiye giren düşmanı ilk karşılayacak kale olarak tasarlanmıştı. Diğer kalelere göre biraz daha hareketli bir tarihi olduğunu düşünüyordum. Şualapas'taki tepelerden ya da Talikan Vadisi'nin düzlüklerine inecek kadar atik biri, Şirkuh'taki mancınıkların ve yayların menziline girmiş olurdu. Burayı kaledeki garnizona fark ettirmeden geçmek imkansızdı. Ve Şirkuh, Alamut ve Maymun Diz'e işaret varmak için iyi bir yere kurulmuştu. Böylece ilan ve Nevizar Şah da haberi hemen alabilirdi. Şirkuh, boğaza girişi de koruyan iki hisara da yakındı. Bunlara eski bir hikayede geçen iki dev olan Borj ve Borjak'ın adları verilmişti. Daha küçük olan Borjak, boğazın kuzey tarafına, kayalığın 120 metre kadar yukarısına yapılmıştı. Kayalığın dibinden hiç yol görünmediği için girişin tepeden doğru olduğu kanaatine vardık. Dürbünle yukarılara baktık ve bakılmaya değer çok az şey olduğunu gördük. Bu yüzden burayı daha yakından incelemek, tırmanıp ayağımızı kırma riskine girmek hiç akıllıca değildi. Tuğla ve taştan yapılmış bir kulenin yıkıntılarını görebildik. Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeydi ve bir köşesinde bir kubbenin kalıntısına benzeyen bir delik gördük. Kulenin dibinde tuhaf yarıklar vardı. Tahminimizce bu yarıklar boğaza yaklaşan ve istenmeyen kişilerin üstüne kızgın yağ dökmek ya da kaya fırlatmak için kullanılıyordu. Borj Hisarı ise, ki daha sonra gidecektik, boğazın güney tarafında ve Şirkuh Kalesi'nin 3 kilometre kadar batısındaydı. Buranın ileri karakol olarak kullanıldığı çıktı. Ancak garnizonun Talikan sırasının zirvesi boyunca yol alıp buraya varması zaman alabilirdi. Grehdar'ın hemen karşısında bulunan 18 metre karelik sarkık bir kaya parçasının üzerine inşa edilmişti. Ve hem Talikan'a hem de boğaza bakıyordu. Hiç güçlendirme izine rastlamamıştık. Ama yerde alçı izleri, biraz kahverengi sarı renkli çanak çömlek bulmuştuk. Ayrıca köylülerin götürmek için fazla büyük bulduğu kahverengi tuğlalar da vardı. Fireyası Tark'ın girişini gördüğünden bahsettiği yer burası olmalıydı. Onun fikri buranın ana kale olduğuydu. Ama biz girişi koruyan iki hisar ve bir de iç kale olduğunu keşfettik. Vadiye kışın girmek imkansızdı ve Moğollar da bunu biliyorlardı. Zorluklara ek olarak boğazın büyük bölümü Alamut Nehri'nin köpüren selleriyle dolmuştu. Richard yılın bu vakti, Eylül, burada zorlukla yürüyordu. Kışınsa daha da derin oluyordu. Tehlikenin yeterince farkında olmayan bir grup ok ve kaya yağmurundan kurtulsalar bile burada boğulabilirlerdi. Bu iki hisarı da araştırdıktan sonra, yani son günümüzde erkenden dönüp nehirde yıkanmaya karar verdik. Saat 5'te banyomuzu yaptık ve kayalarda güneşlenmeye başladık. Sonra da köye gidip kutlama yapmak için birer tavuk ısmarladık. Tavukları açık bir ateşte pişirdik. Çok lezzetli olmamışlardı ama bir aydan beri yediğimiz ilk kızartılmış tavuk olduğu için çok hoşumuza gitmişti. Güneş batmadan yataklarımızdaydık ve karşımızdaki tepelere gölgenin nasıl çöktüğünü izliyorduk. Bunun vadideki son gecem olduğu düşüncesi beni çok üzüyordu. Uzun bir süre uyumayıp yaptığımız her şey ve gelecek planlarımız hakkında konuştuk. Alamut ekibi 2 gün sonra Şirkuh'a varmış olacaktı ve bu yüzden Richard, Mino ve ben Tahran'a dönmeye karar verdik. Tanıdığım herkesle vedalaştım. Richard da yiyecek ve gerekli erzağı aldı. Mino rehberimiz olarak bize eşlik edecekti ve başkentin parlak ışıklarını özlemişti. Muhtara, ekibin diğer üyelerine verilmek üzere bir not bıraktım. Notta onlara yaptıkları tüm işler için teşekkür ettiğimi ve İngiltere'de tekrar görüşmeyi umduğumu belirttim. Not Rodia'ya iletilecekti. Jaha ise özel selamlarımı ve teşekkürlerimi iletmesini özellikle istedim. Her ne kadar gezinin liderliği ve son sözü söyleme hakkı artık Richard'a geçmiş de olsa, bundan sonra uygulanacak programın ana hatlarını yazdım. Biz Tahran'dayken Şirkuh'un ayrıntılı bir incelemesini su sistemine özel bir önem vererek yapacaklardı. Bu iş için 3 gün uğraşacaklardı. Rodgar'dan Boğaz'daki iki hisarın fotoğrafını çekmesini ve Gureh Dar köyünü filme almaya çalışmasını istedim. Ekip daha sonra Lamasar'a gidecekti. Gezinin bu kısmını kaçıracağım için üzgündüm ama 1959 gezisinde orada bir hafta kalmıştım. Ve edindiğim izlenimine göre oradan bir bulgu çıkarılması pek muhtemel değildi. Ancak kalenin ayrıntılı bir yer planı ya da topografik haritası yoktu ve eğer gezimizi tamamlamak istiyorsak Lamasar Kalesi'ni atlamalıydık. Lamasar'daki işler tahminime göre 6-7 gün sürerdi. Gezinin son aşaması Samiran'a dönüp harita işini tamamlamak ve sonra dağların doğusuna Dileme doğru yola çıkmaktı. Ama bundan önce donanımlarını sağlamlaştırmak için Tahran'a geri döneceklerdi. Dileme Aşkavar Vadisi'ne bitişikti ve orada Aşkavar'ın zenginliklerinin Dileme tarafından paylaşılıp paylaşılmadığını görmek için epey kazı yapılması gerekeceğini hissediyorduk. Yolculuğumuzun her aşamasında rastladığımız insanlar, Aşkavar'ın yalnızca saçaklı bir bölge olduğunu ve kazı için en uygun yerin Dileme olduğunu söylediklerinden iyimserdik. Ayrıca Haşhaşilerle ilgili daha fazla bilgi edinmeyi umuyor ve Şahrud'u takip ederek Hasan Sabbah'ın Alamut'a vardığı rotayı araştırmayı planlıyorduk. Bu noktada Mino'nun gezinin son kısmının tamamlanması için gereken 3-4 haftayı atlatıp atlatamayacağından emin değildik. Bu Jah için de geçerliydi ve bu yüzden Tahran'a vardığımızda yeni bir tercüman aramalıydık. Roddy askeri incelemeden bir süre daha muaftı. Richard, Meg ve Ragnar'ın İran'da kalmak için Ekim'e kadar izinleri vardı. Yani zaman sorunları pek yoktu. Tüm ekipmanı Land Rover'e yükleyip yola çıkacak ve filmleri düzenlemek için yolculuğa Yunanistan'da ara vereceklerdi. Atina'da Ragnar'ın fotoğraf ve filmlerle ilgili gerekli işlerin kendi stüdyosunda yapılmasını öneren bir arkadaşı vardı. Ertesi sabah her zaman olduğu gibi yine erken kalktık. Önümüzde zorlu bir tırmanış olduğunun bilincindeydik. Bay Alamuti'nin vadiye açılan yeni bir otoyol yaptırdığını ve yolun geçide kadar uzandığını duymuştuk. Tırmanıştan kurtulmamız pek mümkün olmasa da en azından diğer taraftaki uzun ve bezdirici inişten kurtulabilirdik. Ama bunun için Hasanabad köyünden her sabah 6'da kalkan otobüsü yakalamalıydık. Bu bize bir gün kazandıracaktı. Richard o sabah pek iyi hissetmiyordu. Önceki gece çok fazla tavuk yediğinden olabilirdi ama yolculuk boyunca peşini hiç bırakmayan dizanterinin etkisi olması daha yüksek olasılıktı. Tırmanışı gerçekleştirmesinin pek mümkün olamadığını söyleyince Mino'u ve benim yaya onun da katır üstünde gitmesine karar verildi. Boğaz boyunca yürümektense vadinin dışına tırmanıp geçidi Borj Hisarı'ndan geçmeye karar verdik. Bu zorlu bir tırmanış olacaktı ama diğer kalelere son bir kez bakmak ve vadideki kalelerin birbirine göre görünebilirlik durumlarını incelemek için hepsinin Şirkuh'dan pusula kert izlerini almak istiyordum. Ancak gün aşırı derecede sıcak ve tırmanış mahvedici olunca bu isteğimden vazgeçer gibi oldum. Sonrasında ise kerterizleri Mino'nun yardımıyla aldım. Talikan Vadisi'ne indik ve sonra da diğer tarafa tırmanmaya başladık. Vadinin bu yanı inanılmaz dikti ama attığımız her adımın bizi zirveye bir adım daha yaklaştırdığını bilmek bizi motive ediyordu. saat 4 itibariyle. Tepeye varmamıza daha 16 kilometre yokuş vardı. Eğer otobüsü kaçırırsak bir gün fazladan duracaktık. Bu yüzden son enerji rezervlerimizi harcayarak mücadeleye devam ettik. İnsanlar bize doğru koşup otobüsün kalkmak üzere olduğunu söylediklerinde otobüse varmamıza daha yarım mil vardı. Onlara beklemelerini söyleyin diye bağırıp ekledik. Bizler önemli insanlarız ve bu gece Tahran'a gitmek zorundayız. Otobüs bizim için bekledi. Kazvin için bilet aldık. Ancak otobüse bindiğimizde baktık ki kamyondan bozma bu otobüs tam da korktuğumuz gibi tıklım tıklım doluydu. Binmemiz olanaksız görünüyordu. Çok sıkıntı verici bir durumdu. Mineo aracılığıyla bilet satıcısı adama içinde bulunduğumuz durumun zorluğunu anlattık ve yolculardan üçünü Kazvin'e yapacakları yolculuğu ertelemeleri için ikna etmesini umduk. Yaptığımız şeyin biraz bencilce olduğunu hissediyorduk ama bir günlük bir gecikme otobüsteki çoğu yolcu için pek önemli sayılmazken bizim için hayati önemdeydi. Neyse ki yolculardan üçü inmeye razı oldu ve sıcak bir gülümsemeyle otobüsten indiler. Edebildiğimiz kadar teşekkür ettik ama şoförün çok acelesi vardı. Ve aniden hızlıca gaza basarak teşekkürlerimizin yarım kalmasına neden oldu. 1961'de buraya geri döndüğümde yolun Şirkuh'un aşağısına kadar genişletilmesine şaşırmıştım. Ayrıca Şahrak'a kadar giden ve Land Rover'lar için de uygun bir yol da yapılmıştı. Bu Maimondiz'e Stobart Izzard'ın Land Rover ile gidebileceğimiz anlamına geliyordu. Vadide ayaklarımızla değil de arabayla yolculuk etmek çok garipti. Yolun Şirkuh'a kadar götürülmesi çok ciddi bir mühendislik becerisinin ürünüydü. Ve Bay Alamuti bundan haklı bir şekilde gurur duyabilirdi. Yolun inşası için gereken masrafı kendisinin karşıladığını ve hükümetin hiç kaynak ayırmadığını bana anlattı. Yolu yapmaktaki temel amacının ne olduğunu sorduğumda bana yolun ekonomik gelişme sağlayacağı cevabını verdi. Kazvin'de üzüm ve kavunla dolu bir market açılabilirdi. Girişimciliğini takdir ediyor ve çok cesur buluyordum ama diğer yandan ona ciddi bir harcama yaptıran bu yolun beklediği ekonomik gelişmeyi sağlayacağına dair şüphelerim vardı. Kazvin ve Tahran meyvenin her türlüsü açısından oldukça zenginlerdi. Tahran'da kavun karpuz o kadar boldu ki yılın belli dönemlerinde neredeyse bedavaya bulunabilirdi. Alamut'un üzümlerinin kalitesi de çok yüksek değildi. Kazvin ve Tahran çevresinde daha kaliteli üzüm yetiştirilirdi. Ayrıca yolun bakımı da masraflıydı. 1961'de projenin mühendislik şefiyle tanıştık. İyi İngilizce konuşan, hoş ve yolu sürekli öven bir adamdı. Yolun nasıl inşa edildiğini ve bir yüzey tetkikçisinin görevlendirilip görevlendirilmediğini sorduk. Bize kendisinin hem mühendis hem de yüzeyci olduğunu ve yolun doğrultusunu göz kararıyla belirlediğini söyledi. Bir buldozer tepeler tarafında geniş dönemeçler yapmak için kullanılmıştı. Bazı virajlar çok keskindi. Yolun yüzeyi zayıf görünüyordu. Don ve sel olayları kış aylarında çok zarar verebilirdi. Yol çökmeye meyilliydi ve toprak kaymalarından kolayca etkilenebilecek durumdaydı. Yani yol yalnızca yaz mevsiminde kullanılabilirdi. Uzun bir mesafe boyunca nehirle paralel gidiyordu ve aslında kurumuş bir nehir yatağına benziyordu. Köylülere yol hakkındaki düşüncelerini sorduğumuzda bize ürünlerinin bir kısmını Kazvin'e götürülüp satmalarını sağladığı için yolun işe yaradığını söylediler. Birçoğu üretimin artmayacağı noktasında hemfikirdiler. Çok ilkel olan sulama yöntemini geliştirmek için ciddi bir sermaye harcanmalıydı. yöre sakinlerinin doğal ilgisizliği de dikkate alınmalıydı. Yüzyıllardır hayatlarını topraktan kazanıyorlardı ve yaşam standartlarının yükselmesi noktasında çok isteksizdiler. Köylerdeki görece genç ve girişimci unsurlar. Onları Tahran'a götürecek bir yola ihtiyaç duyuyorlardı ama yine de Alamuti otoyolunun gerçek amacına hizmet ettiğine dair hiç gösterge yoktu. Tüm bunlar çok kötümser görünebilirdi ama bana göre vadinin gerçek ihtiyacı sağlıklı bir sulama sistemiydi. Kalelerden aşağı doğru baktığımızda bazı yerlerde toprağı işlemek için yapılmış taraçalar görüyorduk. Şimdi ise buralar nadasa bırakılmış alanlardı. Hasan Sabbah'ın zamanında vadi çok daha kalabalık bir nüfusu barındırıyordu. Ve yaptığımız arkeolojik çalışmalarda suyun mantıklı ve rasyonel bir şekilde kullanılmasını sağlamak için yapılmış işlerle, su kanalları ve aktarma yapılarıyla karşılaşmıştık. Günümüzdeki topluluğun şanlı atalarıyla aynı yaşama gücü ve enerjiye sahip olmamaları üzüntü vericiydi. Ama onlara gerekli destek ve bilinç verilse meyveden daha değerli ürünler yetiştirme şansları olabilirdi. Örneğin pirinç üretiminin kolaylıkla 3 katına çıkacağına emindim. Böylece Bay Alamuti'nin yolu kendine gelebilirdi. Yine de 1960 yılında yaptığı yol için Bay Alamuti'ye her anlamda müteşekkir kalmıştık. Yolla işimiz bittikten sonra Tarikan Vadisi'ni ardımızda bırakıp dağ tarafından Kazvin'e doğru yola indik. Akşam 7 gibi şehre vardık. Ve oraya vardığımızda etrafımızda biriken nazik insan topluluğuna kim olduğumuzu anlatmak biraz zamanımızı aldı. Bölgedeki en iyi otele gittik ve birer bardak köpüklü portakal suyu isteyip kana kana içtik. Normalde portakal suyunu pek o kadar sevmiyorduk ama içtiğimiz bize çok lezzetli gelmişti. Hava kararıyor ve dükkanların ışıkları yavaş yavaş beliriyordu. Elektrikli ışıklar bile vardı ve bu bize ilginç gelmişti. İstediğimiz son şey, Kazvin'de gereksiz zaman kaybetmekti. Ve bu yüzden hemen bir taksi bulup şoförden bizi olabilecek en hızlı şekilde Tahran'a götürmesini istedik. Mesafe 160 kilometre civarındaydı ama taksi yolculuğu oldukça ucuzdu. Bize topu topu 3 sterline mal olmuştu. Taksinin şoförü o akşam tekrar Kazvin'e dönmek istediğinden yolculuk oldukça hızlıydı. 2 saat sonra Tahran şehir sınırındaydık ve Mino bize bu geceyi ve daha sonraki 2-3 geceyi kendi evinde geçirmemizi teklif etti. İki erkek kardeşi ve annesiyle birlikte şehrin kuzeyindeki banliyölerden birinde kalıyorlardı. Mineu ailesiyle tanışmamızdan mutluluk duyacağını söyledi. İran halkı misafirperverliğiyle tanınır ama Mineu'nun ailesi bu standartların bile çok ötesindeydi. 2 dakikada verandaya yataklarımızı serip banyo yapmamız için su kaynattılar. Zaten kirliydik ama Çıkarla'dan Kazvin'e yaptığımız yolculukta daha bir kirlenmiştik. Bize şahane bir yemek ve temiz elbiseler her ne kadar üzerimize tam uymasa da sunuldu. Ertesi sabah geç bir saatte uyanana kadar rahat bir uyku çektik. Acelemiz olmadığını bilmek nefis bir duyguydu. Aniden artık medeniyete döndüğümün farkına vardım ve çok istekli olmasam da sakalımı kesmem gerekti. Her ne kadar sakalımın bir tarafı ocağı yakmaya çalışırken yanmış olsa da sakalımla övünüyordum. İçim biraz burkularak tıraş köpüğünü ve usturayı hazırladım. Ancak gösterdiğim tüm çaba boşunaydı. Mineo da benim yaptığımı yapıyordu ve yarım saatlik bir uğraştan sonra gür ve ince bıyığının sadece çeyreğini kesebilmişti. Durum umutsuzdu ve berbere gitmeye karar verdik. Minehu biraz utanıyordu. Zira sakalının bir kısmı gitmişti ve bu ona olağan dışı bir görüntü kazandırmıştı. Minehu'nun bu haline güldük. Sonrasında Minehu'nun erkek kardeşi bizi apar topar modern ve çok şık bir berbere götürdü. Sandalyeye oturup yüzümün gerçek halinin yavaş yavaş ortaya çıkışını izledim. Çok tuhaf görünüyordu. Saçımızı da kestirdik ve tüm bunlar sona erdiğinde oldukça farklı bir görüntümüz oldu. Daha sonra Richard ve ben ziyaret turumuza başladık. İlk olarak İngiltere konsolosluğuna Arthur Kellas'a uğrayıp ardından garajında bulunan depomuzdan elbiselerimizi alıp üstümüzü değiştirmeye gittik. Sırada müze vardı. Yanımızda Aşgavar'da bulduğumuz iki bronz kılıç ve 3-4 delikli birkaç çanak çömlek vardı. Çanak çömleklerin geri kalanı Rodi ve diğerleri tarafından getirilecekti. Müze yetkilileri doğal olarak onlara anlattığımız ve gösterdiğimiz her şeyle yakından ilgilendiler ve çıkardıkları dergi için bir röportaj istediler. Bununla ilgileneceğimize söz verip müzedeki ilişkimiz Bay Hannibal'i aramaya başladık. Tam binayı terk etmek üzereydik ki acele acele bizi arayan Bay Hannibal'le karşılaştık. Başardığımız her şeyi ona anlattık. Duyduğu heyecan sınırsızdı. Çıkardığımız çanak çömleği Doğu Eserleri bölümüne göstermek için Londra'ya götürüp götürmeyeceğimizi sorduğumda bu konuda herhangi bir zorluk yaşanmayacağı cevabını verdi. Ertesi gün İran TV'ye gidip bir televizyon programı yapmak istediğimizi söyledik. Teklifimizi sevinçle kabul ettiler ve bir sonraki gün akşam 7'de uygun olup olmadığımızı sordular. Benim için uygundu. Uçağım akşam 11'deydi ve aradaki zaman bir veda partisi için yeterliydi. Programın soru-cevap formatında olmasında görüş birliğine varıldı. Ayrıca yanımızdaki kılıçları ve çanak çömlekleri de gösterebilecektik. Son düzenlemeleri yapmamız için ertesi gün saat 6'da gelmemi istediler. Günün geri kalanı ve ertesi günün büyük bölümü izin işlemleriyle geçti. Müzenin yöneticisiyle bir kez daha ve Jah'ın ekibe katılmasını sağlayan Doktor Allavi ile görüştüm. Ve Eğitim Bakanı'na özel teşekkürlerimi ilettiğim bir mektup gönderdim. Önemli sıkıntıları aşmamızda çok emeği olan Adalet Bakanı'yla görüşmeye özel önem verdim. Ama maalesef çok meşguldü ve bu yüzden not bırakmakla yetindim. Ekselansları Hüseyin Alay'la çok fazla konuşamadım. Yaptığımız gezinin gelişimini yakından büyük bir sempatiyle izlemiş ve Londra'ya dönüşümüzden sonra bile fotoğraf ve topladığımız diğer dokümanların İngiltere'ye getirilmesine izin vererek bize büyük bir yardımda bulunmuştu. Son ziyaretleri sevgi dolu bir şekilde vedalaştığım Bay Alamuti'ye Doğu Çalışmaları Fakültesi ve İran Ulusal Petrol Şirketi'ne yaptım. Televizyon binasına gitmeden hemen önce Arthur Kellas'a son bir rapor verip gezinin bundan sonraki aşamalarını anlattım. Sonra taksiye binip televizyon binasına doğru yola çıktım. Aslında bize yarım saat ayrılmıştı. Ama programı yapan kişi bulgularımızla o kadar ilgilendi ki program neredeyse bir saat sürdü. Programın sonuna doğru İyice yorulmuştuk. Zaman ilerliyordu ve son akşam yemeğini yemek için Sebastian ailesiyle buluşacaktım. Saat 22.30 gibi Sebastian ailesiyle vedalaştıktan sonra i.u.p.ş tarafından bakımı yapılan Land Rover'e atlayıp havaalanına doğru yola çıktım. Çok fazla formalite yoktu ve kendimi çıkış salonunda buldum. Görevliler Richard'ın bana apron bölümünde eşlik etmesine izin verdiler. Oralarda bir ajans fotoğrafçısı bile vardı ve benden son bir poz isteyip iki kelime etti. İran'da gördüğümüz nezaketten ne kadar memnun kaldığımızı anlatmaya çalıştım. Richard'la son bir defa tokalaştım. Onun Lamasar ve Deylem'de yapacaklarını hızla tekrarladıktan sonra uçağa bindim. Birkaç dakika sonra havadaydım ve Tahran'ın ışıkları ardımda kalmıştı. Gezi benim için sona ermişti.